Ayrım 26, Pekin'den gelen adam Henning Mankell, sayfa 304. Rüzgarlı bir gün olsa da şehrin bir sürü ziyaretçisi vardı. Çoğu atalarının kuşaklar boyunca görmelerine izin verilmeyen salonlarında büyük bir saygıyla dolaşan Çinlilerdi. Ne büyük bir devrimdi diye düşündü Birgit Rosslyn. Bir halk kendini özgürlüğe kavuşturduğunda bütün bireyler hayal kurma ve baskı dolu rejimin yarattığı yasak odalara girme hakkına kavuşuyor. Dünyadaki 5 insandan biri Çinli. Ailem bir araya toplandığında eğer dünyanın bir örneği olsaydık birimiz Çinli olacaktı. Yani gençken o kadar da haksız değildik. Kızıl Devrim'in iyi eğitimli kahinleri, Çin'in hesaba katılmadığı bir geleceği tartışmanın imkansız olduğunu tekrarlarken sözlerinde yanılmıyorlardı. Yasak şehirden çıkmak üzereyken meşhur Amerikan markalarından biri olan bir kafe ile karşılaşıp şaşırdı. Tabelası kızıl tuğla duvarın üstünden kadına bakıyordu. Yanından geçen Çinlilerin kafeye ne tepki verdiklerini görmek için bir süre insanları seyretti. Bazıları durup tabelayı işaret ediyor, kimi içeri giriyor ama çoğu Birgitta'nın kutsallığa yapılmış kaba bir hakaret olduğunu düşündüğü kafenin farkına bile varmıyordu. Anlaşılan Çin bu toprakları anlamaya çalıştı, ilk günlerden bu yana çok değişmiş, şimdi bambaşka bir gizeme dönüşmüştü. Bir yanlışlık var dedi kendi kendine. Gerçi dünyanın gidişatı düşünüldüğünde yasak şehirde bir Amerikan kafesine rastlamanın nasıl mümkün olabileceğini anlamak bu kadar zor olmamalı. Ufak bir lokantada yemek yedi ve yine hesabın ne kadar kabarık olduğunu görerek şaşırdı. Sonra otele dönüp İngilizce gazetelere göz atmaya ve resepsiyonun karşısındaki bara geçip bir fincan kahve içmeye karar verdi. Oteldeki gazete bayiinde The Guardian gazetesini buldu ve şöminenin karşısındaki koltuklardan birine geçti. Amerikalı turistler bağıra çağıra konuşuyor, Çin Seddi'ne tırmanacaklarından bahsediyordu. Varlıkları kadını daha o anda rahatsız etti. Ne zaman Çin Seddi'ni görmeye gidecekti? Belki son gün Karin'in vakti olurdu ve eve uçmadan önce duvarı görebilirlerdi. İnsan nasıl olur da Çin'i ziyaret eder ve efsaneye göre uzaydan görülebilen insan eliyle yapılmış ender yapılardan olan Çin Seddi'ni görmezdi. Orayı mutlaka görmeliyim diye düşündü. Karin herhalde önceden Seddi görmüştür ama benim için yeniden gitmeye ses çıkarmaz. Aniden masasının önünde bir kadın belirdi. Uzak doğulu olduğu için kestirmek güçtü ama Birgitta ile aynı yaşlarda olmalıydı. Gülümsediğinde üzerinden saygın bir hava yayılıyordu. Mükemmel bir İngilizceyle Birgitta Rosslyn'e hitap etti. ''Bayan Rosslyn?'' ''Evet benim. Size katılabilir miyim? Önemli bir meseleyi konuşmak için geldim.'' ''Lütfen buyurun.'' Kadın pahalı olduğu her halinden anlaşılan lacivert bir takım giymişti. Rosslyn'in karşısındaki koltuğa oturdu. ''Benim adım Hong Xiu'' dedi. ''Konuşmamız gereken önemli konular olmasa sizi rahatsız etmek aklımın ucundan geçmezdi.'' Arka tarafta oyalanmakta olan bir adama yanlarına gelmesini işaret etti. Adam yanlarına gelip çok değerli bir hediyeymiş gibi Birgitta'nın çantasını masaya bıraktı. Eğilerek selam verdi ve yanlarından ayrıldı. Birgitta şaşkınlıkla Hong Xiu'ya baktı. ''Polis çantanızı buldu.'' dedi Hong Xiu. ''Misafirlerimizden birinin başına böyle bir şanssızlığının geldiğini kabullenmek bizim için çok küçük düşürücü. Bu yüzden benden çantanızı size iade etmem rica edildi.'' ''Polis misiniz?'' Hong Xiu gülümsemeyi sürdürdü. ''Kesinlikle hayır ama bazen yetkililer adına çeşitli görevleri yerine getirmem rica edilir. Eksik olan bir şey var mı?'' Birgitta çantayı açtı, para dışında her şey yerli yerindeydi. Büyük bir şaşkınlıkla valizinde bulamadığı kibritin de çantada olduğunu gördü. ''Param gitmiş. Suçluları yakalayacağımıza güvenimiz tam, ağır cezalar alacaklar. İdam cezasından bahsetmiyorsunuzdur umarım.'' Hong Xiu'nun yüzünde garip bir ifade belirip kayboldu. Başkası olsa fark etmezdi ama bu değişim Birgitta'nın gözünden kaçmadı. ''Kanunlarımız katıdır. Önceden de buna benzer suçlar işlemişlerse idam cezası almaları ihtimali var. Ama derslerini aldıkları düşünülürse sadece hapis cezasıyla kurtulabilirler.'' ''Ya yaptıklarına pişman değillerse?'' Yanıt oldukça kaçamaktı. Kanunlarımız açık ve nettir ama kesin bir şey söylemek imkansız. Her dava tek tek değerlendirilir ve kararlar o dava neyi gerektiriyorsa ona göre verilir. Ama alışkanlık haline gelmiş suçları cezalandırırken cimri davranılmaz. Ben de hukuk alanında çalışıyorum. Yargıcım, idam cezasının suçu engelleyici bir etkisi olduğunu sanmıyorum ve ancak ilkel hukuk sistemlerinde kendinde yer bulabileceğini düşünüyorum. Birgitta Rostin cümleyi tamamlar tamamlamaz düşüncelerini dile getirirken kullandığı ses tonundan ötürü pişman oldu. Hong Xiu büyük bir dikkatle söylediklerini dinlemiş olsa da gülümsemesi kaybolmuştu. Bir garson yanlarına gelecek gibi oldu ama Hong Xiu başının bir hareketiyle kadını uzaklaştırdı. Birgitta Rostin yine aynı şeyleri yaşadığı hissine kapıldı. Hong Xiu Birgitta'nın yargıç olduğunu duyunca herhangi bir tepki vermemişti. Bunu zaten biliyordu. Bu ülkedeki herkes benimle ilgili her şeyi biliyor diye düşündü. Yoksa yine hayal mi kuruyorum? Çantamı geri aldığıma sevindiğimi bilmelisiniz. Yine de onu geri alış şeklimin beni şaşırttığını itiraf etmek zorundayım. Onu bana getirdiniz ama polis olmadığınızı söylüyorsunuz. Kim olduğunuzu veya ne iş yaptığınızı bilmiyorum. Çantamı çalan kişiler tutuklandı mı? Yoksa söylediklerinizi yanlış mı anladım? Yoksa hırsızlar parayı aldıktan sonra çantamı bir kenara mı fırlatmış? Biri bulup onu size mi getirdi? Henüz bir tutuklama yapılmadı ama polisin elinde şüpheliler var. Çanta çalındığı yerin birkaç sokak ötesinde bulundu. Hong Xiu kalkmaya hazırlandı. Birgitta Rostin kadını durdurdu. Bana kim olduğunuzu söyleyin. Gizemli bir kadın aniden karşımda belirip çantamı geri getiriyor. Benim için son derece sıra dışı bir durum. Görevim güvenlik meseleleriyle ilgilenmek. İngilizce ve Fransızca konuştuğum için bazen bazı yükümlülükler bana düşüyor. Güvenlik mi? Yani aksini söylemiş olmanıza karşın aslında polissiniz. Hong Xiu başını iki yana salladı. Güvenlik meseleleri polisin sorumluluğunun çok ötesine geçer. Güvenlik kuvvetleri kökleri her yana uzanan bir ağaç gibidir. Ülkeniz için de aynısının geçerli olduğuna eminim. Beni bulup çantamı vermenizi kim istedi? Pekin'in merkezindeki kayıp eşya bürosunda çalışan bir görevli. Kayıp eşya bürosundan biri mi? Çantamı kim onlara teslim etmiş? Bilmiyorum. Çantanın bana ait olduğunu nereden biliyormuş? İçinde herhangi bir kimlik veya adımın yazdığı bir eşya yoktu. Eminim davanızı araştıran polisler kayıp eşya bürosunu çanta konusunda bilgilendirmiştir. Yani soygunları araştıran birden fazla birim olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Farklı alanlara bakan polislerin işbirliği yapmaları sıra dışı bir durum değildir. Kayıp bir çantayı bulmak için mi? Ülkemizi ziyaret eden bir misafire yapılan ciddi bir saldırıyı çözmek için. Lafı çevirip duruyor diye düşündü Birgitta. Bu kadından gerçek bir yanıt almam mümkün değil. Ben bir yargıcım dedi Birgitta Rostin yeniden. Birkaç gün daha Pekin'de kalacağım. Hakkımda her şeyi bildiğinize göre herhalde arkadaşımın uluslararası bir konferansta konuşmacı olduğunu size açıklamam gerekmiyor. Buradaki günlerini ilk imparatorunuzu anlatarak geçiriyor. Yin hanedanını bilmek ülkemi anlamak açısından önemlidir. Ama kim olduğunuzu ve neden Pekin'e geldiğinizle ilgili detayları bildiğimi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kaybettiğim çantayı bulmayı başardığınıza göre belki bir konuda daha bana yardımcı olabilirsiniz. Çin mahkemelerini ziyaret edebilmek için ne yapmam gerekiyor? Önemli bir dava olması gerekmiyor. Sadece işlerin nasıl yürüdüğünü görmek ve mümkünse birkaç soru sormak istiyorum. Yarın mahkemelerden birini ziyaret edebilmeniz için gerekli ayarlamaları yaparım. Yardıma ihtiyacınız olması ihtimaline karşı sizinle geleceğim. Kadının hemen yanıt vermesi Birgitta Rossi'ni şaşırttı. Kimseye yük olmak istemem. Yapacak bir sürü işiniz olduğunu tahmin ediyorum. Önemli olduğuna karar verdiğim işlerden başka bir yükümlülüğüm yok. Hong Xiu ayağa kalktı. Yarın nerede buluşacağımızı söylemek için akşama doğru sizinle temasa geçerim. Birgitta oda numarasını söyleyecekken Hong Xiu'nun hiç şüphesiz bunu da bildiği sonucuna varıp sustu. Kadın bardan çıkıp otelin kapısına doğru yürüdü. Birgitta'nın görüş alanından çıkmasından hemen önce çantayı bırakan adam ve başka biri daha kadına katıldı. Birgitta çantasına baktı ve kahkahalara boğuldu. bir başlangıç varsa bir de son vardır diye düşündü. Çanta kayboldu ve bulundu. Ama arada ne olduğunu bilmiyorum. Zihnimde kurguladıklarımla gerçekleri birbirinden ayırt edemiyor olabilirim. Hongxiu akşama bırakmayıp bir saat sonra Birgitta'nın odasına dönüşünün hemen ardından ona telefon açtı. Artık hiçbir şey yargıcı şaşırtmıyordu. Sanki görünmez kişiler her hareketini gözetliyor ve günün her anı nerede olduğunu başkalarına haber veriyordu. Şimdi olduğu gibi odaya girmiş ve hemen o an telefon çalmıştı. ''Sizin için de uygunsa sabah 9'da buluşacağız.'' dedi Hongxiu. ''Nerede? Sizi almaya geleceğim. Pekin'in banliyölerinden birinin adliyesini ziyaret edeceğiz. Orayı seçmemin nedeni yarın kadın yargıçlarımızdan birinin görev başında olacak olması.'' ''Bu iyiliğiniz için minnettarım. Yaşadığınız tatsız olayı unutturmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız.'' İnanın bunu çoktan yaptınız. Kendimi koruyucu meleklerle kuşatılmış gibi hissediyorum. Birgitta telefon görüşmesinin ardından çantasını yatağa boşalttı. Kibrit kutusunun valizinden değil çantasından çıktığı gerçeğini kabullenmekte hala güçlük çekiyordu. Kutuyu açtı, yarısı boşalmıştı. Biri sigara içmişti anlaşılan. Valize koyduğunda kutu doluydu. Kibritleri çıkarıp kutunun içine baktı. Ne bulmayı beklediğini bilmiyordu. Altı üstü bir kibrit kutusu diye düşündü. Canı sıkılmış olarak kibritleri kutuya koydu ve çantasına attı. Yine anlamsız kuruntulara kapılmıştı. Hayal gücü fazla çalışıyordu. Günün geri kalanını Budist tapınaklarından birini gezmeye ayırdı ve otelin yakınlarındaki bir restoranda akşam yemeği yedi. Karin parmak ucunda odaya girdiğinde Birgitta uyuyordu ve lamba yandığında diğer tarafa döndüyse de uykusundan uyanmadı. Ertesi gün aynı saatte uyandılar. Karin uyuyakaldığı için o acelede tek söyleyebildiği konferansın saat 2'de sona ereceği oldu, sonra serbest olacaktı. Birgitta ona Çin adliyelerinden birini görmeye gideceğini söyledi ama soyulduğundan yine bahsetmedi. Hongxiu resepsiyonda onu bekliyordu. Bugün beyaz bir kürk giymişti. Birgitta kadınla kıyaslandığında ne kadar paspal göründüğünü düşünüp utandı. Hongxiu yeterince kalın giyindiğine emin olmak istercesine yargıcı şöyle bir süzdü. ''Mahkeme salonlarımız genelde soğuktur.'' dedi. ''Opera salonlarınız gibi mi?'' Hongxiu gülümsedi. ''Birkaç gece önce Pekin operasına gittiğimizi bile biliyor olamaz.'' diye düşündü Birgitta. ''Yoksa olabilir miydi?'' Çin hala yoksul bir ülke. Geleceğe alçak gönüllülükle ve çok çalışarak hazırlanıyoruz. Ama anlaşılan herkes yoksul değil diye düşündü Birgitta. Bu işlerden anlamasam da ben bile kürkün gerçek ve oldukça pahalı olduğunu görebiliyorum. Bir araba ve şoförü otelin önünde onları bekliyordu. Birgitta o an kadınla beraber giderek büyük bir hata yapmış olabileceğinden şüphelendi. Kendini herhangi bir tehlike olamayacağına ikna etti. Neden kendisini kuşatan nezakete ve düşünceliliğe minnettar olamıyordu? Hongxiu arka koltuğun bir köşesine yaslanmış, gözlerini hafifçe kapamıştı. Uzun bir caddede son sürat yol aldılar. Birgitta Rostin birkaç dakika sonra Pekin'in ne tarafında olduklarını bilemediğini fark etti. Yer ve yön duygusu birbirine karışmıştı. Alçak tavanlı betonarme bir binanın önünde durdular. Girişte silahlı iki polis nöbet tutuyordu. Kapının üstüne kırmızı harflerle Çince yazılar yazılmıştı. ''Adliye'' dedi Hongxiu, Birgitta'nın yazılara baktığını fark edince. Girişe ilerlediklerinde iki polis memuru hazır ola geçti. Hongxiu herhangi bir tepki vermedi. Birgitta yanındaki kadının kim olduğunu gerçekten merak etmeye başladı. Yabancı turistlere çalınan çantalarını iade eden basit bir kurye olmadığı kesindi. Boş bir koridordan geçip duvarları ahşapla kaplı mahkeme salonuna vardılar. Kürsünün iki tarafında üniformalı iki adam oturuyordu. Ortalarındaki daha yüksek olan kürsü boştu. İçeride halktan hiç kimse yoktu. Hongxiu iki minderin yerleştirildiği ön sıraya ilerledi. ''Her şey benim gelişim için hazırlanmış.'' diye düşündü Birgitta. ''Gösteri birazdan başlayacak. Yoksa sadece Çin misafirperverliğini mi göstermeye çalışıyorlar?'' Zanlı kadınlar oturduğu anda iki polisin eşliğinde mahkeme salonuna getirildi. Mavi hapishane üniforması giymiş, kısacık saçlı, orta yaşlı bir adamdı. Başını öne eğmişti. Avukat adamın yanındaki sandalyeye oturdu. Diğer taraftaki masada Birgitta'nın savcı olduğunu varsaydığı başka bir adam vardı. Sivil kıyafetler içindeydi. Keldi, avukattan yaşlıydı ve yüz ifadesi ciddiydi. Kadın yargıç arka taraftaki kapıdan mahkeme salonuna girdi. 60'lı yaşlarda ufak tefek ve savcı gibi ciddi bir kadındı. Kürsüdeki yerini aldığında yemek masasında oturan ufak bir çocuğu andırıyordu. Shu Fu, araba hırsızlığı yapan bir çetenin lideri diye fısıldadı Hong Xiu. Diğerleri çoktan mahkum edildi. Shu, çetenin lideri olduğu için sabıkası da düşünülürse büyük ihtimalle ağır bir ceza alacaktır. Geçmişte ona hoşgörü gösterilmişti ama kendisine güvenenlere ihanet edip yasa dışı eylemlerini sürdürdü. Mahkeme ona artık eskisi kadar merhametli davranamaz. İdam cezasından bahsetmiyorsunuzdur umarım.
Elbette hayır.
Hong Xiu son sorudan hoşlanmamıştı. Verdiği yanıt soruyu yersiz bulduğunu açıkça gösteriyordu. Yüzündeki gülümseme yine kayboldu diye düşündü Birgitta. Ama gördüğü gerçek bir mahkeme miydi yoksa her şey bir numara mıydı? Karar çoktan verilmiş miydi? Gür sesler mahkeme salonunda yankılandı, konuşmalar yapıldı. Ağzını açıp tek kelime etmeyen yegane kişi zanlıydı. Sandalyesinde oturmuş yere bakıyordu. Hong Xiu arada bir söylenenleri tercüme ediyordu. Avukat müvekkilini savunmak için büyük bir çaba harcamıyordu. Ama İsveç mahkemelerinde de durum farklı değildi. Bütün mahkeme savcı ile yargıç arasında bir diyaloğa dönüştü. Birgitta Rostin yargıcın iki tarafında oturan adamların ne işe yaradıklarını çözemedi. Mahkeme yarım saatten kısa sürede bitti. 10 yıl ağır iş cezasına çarptırılacak dedi Hong Xiu. Yargıcın karar cümlesini andıran bir şey söylediğini duymadım. Hong Xiu herhangi bir yorum yapmadı. Yargıç ayağa kalktığında diğerleri de onu takip etti. Mahkum polisler tarafından salondan götürüldü. Birgitta adamla göz göze gelmeye çalıştıysa da başaramadı. Şimdi yargıçla tanışacağız dedi Hong Xiu. Bizi ofisinde çaya davet etti. Adı Min Ta. Çalışmadığı zamanlarda vaktini iki torununa bakarak geçiriyor. Nasıl bir ünü vardır? Hong Xiu soruyu anlamadı. Bütün yargıçlar hakkında konuşulur. Söylenenler bazen doğru bazen yanlıştır. Ama yargıçla ilgili bir fikir edinmenizi sağlarlar. Örneğin benim ılımlı ama sert cezalar verebilen bir yargıç olduğum söylenir diye açıklamada bulundu Birgitta. Min Ta kanunlar neyi öngörüyorsa o cezayı verir. Yargıç olmaktan gurur duyar. Ayrıca ülkemizin ideallerinin gerçek bir temsilcisidir. Kürsünün arkasındaki kapıdan geçtiler ve Min Ta tarafından buz gibi ofisinin kapısında karşılandılar. Çayları mübaşir getirdi, sohbet etmek için koltuklara oturdular. Min Ta hemen mahkemede kullandığı gür sesle konuşmaya başladı. Sözlerini tamamladığında Hong Xiu söylenenleri tercüme etti. İsveç'ten bir meslektaşımla tanışmak büyük onur dedi. İsveç hukuk sistemiyle ilgili olumlu şeyler duymuş. Ne yazık ki birazdan başka bir davaya bakması gerekiyor. Yoksa oturup sizinle İsveç hukuk sistemini tartışabilmeyi çok istermiş. Beni çaya davet ettiği için lütfen ona teşekkür edin dedi Birgitta Rostin. Karar hakkında ne düşündüğünü sorabilir misiniz? 10 yıl tahmininizle haklı mıymışsınız? Asla hazırlığımı tam yapmadan mahkemeye gelmem dedi Min Ta. Sorunun tercümesini duyduğunda, zamanımı ve diğer kanun görevlilerinin zamanlarını en makul şekilde kullanmak benim görevim. Bu davada kararın ne olacağı belliydi. Adam suçunu itiraf etmişti, sabıkalıydı, hafifletici nedenler yoktu. 17 ile 10 yıl arasında bir ceza vereceğim ama kararı vermeden önce dikkatlice durumu değerlendireceğime emin olabilirsiniz. Birgitta'nın başka soru sorma fırsatı olmadı. Çünkü Min Ta üst üste bir sürü soru sordu. Birgitta Hong Xiu'nun söylediği her şeyi tercüme edip etmediğini merak etti. Belki o ve Min Ta aslında bambaşka şeyler konuşuyorlardı. Yaklaşık 20 dakikanın ardından Min Ta ayağa kalkıp mahkemeye dönmesi gerektiğini söyledi. Fotoğraf makineli bir adam içeri girdi. Min Ta Birgitta Rossi'nin yanında durdu ve bir fotoğraf çekildi. Hong Xiu odanın diğer köşesinde kamera açısının dışında duruyordu. İki yargıç tokalaştı ve birlikte koridora çıktı. Min Ta kapıyı açtığında Birgitta mahkeme salonunun bu sefer tıka basa dolu olduğunu gördü. Arabaya dönüp yine son sürat adliyeden uzaklaştılar. Durduklarında otelin değil, yapay bir gölün ortasındaki adada yer alan tapınakları andıran bir çay salonunun önündeydiler. ''Hava çok soğuk,'' dedi Hong Xiu, ''çay içinizi ısıtacaktır.'' Hong Xiu kadını çay salonunun geri kalanından ahşap kapılarla ayrılan özel bir odaya aldı. İçeri girdiklerinde iki fincan masada onları bekliyordu. Garsonsa elinde çaydanlıkla duvarın dibinde duruyordu. Bugün Birgitta'nın yaşadığı her şey en ufak detayına kadar planlanmıştı. Sıradan bir turistken bir anda Çin'in en önemli ziyaretçilerinden birine dönüşmüştü. Nedenini hala çözemiyordu. 26. Ayrım sonu. Sayfa 316.